Herkese merhaba. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Metaverse Araştırma Grubu prodüksiyonu olan Bilim Kurgu mu, Bilim Gelecek mi podcast serimizin 3. sezonunun 2. programına hoş geldiniz. Bugünkü temamız Ay'a yolculuk. Bu programımızın içeriğini seçerken, bilimsel çalışmaların boyutunu daha ileriye taşımak adına TÜBİTAK Uzay, Axiom Space ve NASA işbirliğindeki bir proje kapsamında uzaya giden ilk Türk astronotun tabii ki etkisi olduğunu eklemem gerekiyor. Türk Astronot ve Bilim Misyonu projesi kapsamında Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılan ve içerisinde Amerika ve İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotların da olduğu ekipte Alper Gezer Avcı, bizim Türk astronotumuz, uzaya çıkan ilk Türk olmanın gururunu bizlere yaşattı. Umarım bundan sonra uzaya çıkan ikinci astronot bir kadın olur ve bize farklı bir gurur da yaşatır. Tabii ki ekip uzayda bir takım deneyler yaptı. Türk ekipte, yani Alper Gezer Avcı'nın da içerisinde bulunduğu ekibimizde bir takım deneyler gerçekleştirdi ve bu deneylerini tıp, malzeme, biyoloji, genetik gibi alanlarda gerçekleştirdiler ve hatta yapacakları deneylerin içerisinde birkaç tane de öğrenci projesi olduğunu da biliyoruz. Propolis deneyinin öğrenci projesinden geliştirdiğini biliyoruz. Pranet ismini vermişler. Burada propolislerin antibakteriyel etkisini ölçmek için bir takım deneyler yapılmış. Buradaki amaç mikro yer çekimi ortamındaki bakterilerin propolislerden etkilenme düzeyleri ve yer çekimindeki ortam ile etkilerinin karşılaştırılması üzerine bir projeden bahsediyoruz. Yani karşılaştırmalı etkilerin ölçüleceği bir deney. Aynı zamanda G-Metal isimli bir projeyle uzay araçlarının itki sistemini de test edecek biliyoruz. Daha doğrusu ettiklerini biliyoruz. Çünkü şu an artık ben bu kaydı gerçekleştirdiğimde ilk astronotumuz yeniden dünyada. Kendisi AX-3 mürettebatını taşıyan Dragon uzay aracıyla birlikte başarılı bir şekilde inişlerini yaptılar. Ve sanırım Orlando açıklarında paraşütle dünyaya, daha doğrusu suya, denize daldılar. Gezer Avcı'nın uzayda gerçekleştiği bir diğer projede Extremorphite projesi. Bunun kapsamı ise Tuz Gölü'ndeki endemik halofit bitkinin uzay ortamına karşı verdiği fizyolojik ve moleküler tepkinin ölçüldüğü bir proje. Bir diğer projede Vocal Cord projesi, yer çekimsizliğin neden olduğu rahatsızlıkların ses frekanslarıyla tanımlanmasını sağlayan bir proje bu projede. Ve son olarak da oksijen saturasyonu projesinden kısaca bahsedebilirim. Bu projede de yapay zeka desteğiyle verilen havanın oksijen seviyesi hesaplanarak düşük yer çekiminin neden olduğu durumların tanımlanmasını hedefliyorlar bu proje kapsamında. Tahminen ilk astronotumuz Alper Gezer Avcı bundan sonra ülke genelinde çeşitli etkinliklerde uzay tecrübesini halkla etkileşim kurarak anlatacaktır ve yeni nesil gençlere ilham kaynağı almaya devam edecektir diye düşünüyoruz. Ve ayrıca oradaki projelerden ve araştırmalardan, incelemelerden edinilen verilerin birçok bilimsel alanda yeniliklere neden olacağını da söyleyebiliriz. Tabii ki bunlardan bahsetmişken uzaya giden ilk insandan da bahsetmek istiyorum. Uzaya giden ilk insan 1961 senesinde Rus kozmonot Yuri Gagarin. O günün şartlarında kurtarma kontrolü bile olmayan bir cihaz, bir uzay ile uzaya gitmiş bir kişiden bahsediyoruz. Büyük cesaret. Gagarin'in o zaman araştırdığı şey ise bugünkü biraz önce bahsettiğim projeler gibi değil. O günün şartlarında araştırdıkları şeyler çok temel seviyede. Mesela insan tür olarak uzayda kalabilir mi? Mekik yolculuğunu tamamlayabilir mi? Uzay mekiği yolculuğunu tamamlayabilir mi? Bir de güvenli iniş mümkün mü? Uzay seyahatini tamamladıktan sonra dünyaya güvenli iniş mümkün mü? Bu tip soruların ölçülmeye çalışıldığı bir uzay yolculuğundan bahsediyoruz. Ve bir dipnot vereyim. Yuri Gagarin inişini paraşütle, yine aynı şekilde paraşütle Volga nehrine yapıyor. Kendisinin uzay yolculuğunda söylediği bir cümle var. Ben bu cümleyi siz değerli dinleyicilerimle paylaşmak istiyorum. Yuri Gagarin şöyle diyor. Dünyanın yörüngesinde gezerken bu gezegenin güzelliğine hayran kaldım diyor. Sevgili dinleyiciler, ben ise bugün size çok etkilendiğim, kendisini çok beğendiğim bir bilim kurgu yazarı olan H.G. Wells'in 1901 senesinde yayınladığı The First Man in the Moon, Ay'daki İlk İnsanlar eserinden bahsedeceğim. Kitabın yaklaşık 26 bölümü var okuduğum baskısında ve yaklaşık 350 sayfalık bir romandan bahsediyorum. Fakat bugün ben sizlere bu romanı mümkün olduğunca kompakt bir şekilde içeriğini ve içindeki sosyal kritik yapılan konuları paylaşmak istiyorum. Kolay örgüsü, Lonca'nın güney doğusunda bulunan kent civarında, kentin Lyme isimli kazasında geçmektedir. Anlatıcımız Mr. Bedford'dır. Kendisi müzevi bir adam. Bu arada Lyme, Roma döneminden kalma da bir liman kenti. Yani Portus Lemanus dediğimiz bir liman kenti. Mr. Bedford, Bay Bedford burada yaşıyor ve tiyatro oyunu yazmakla meşgul. Yaklaşık 2-3 haftadır tiyatro oyunu yazmakla kendisini meşgul etmiş vaziyette ve bir bungalov içerisinde hayatını idame ettiriyor. Günlük rutinlerine devam ederken bir akşamüstü bir yabancı ile karşılaşıyor ve bu kişinin yer yer kendi kendine konuştuğunu görüyor. Bu kişi Mr. Cavour, yani Bay Cavour. Mr. Cavour, yani Bay Cavour hakkındaki izlenimimiz şu şekilde. Kendisi çok zeki, bilimsel deneyler yapan bir adam ve akşam üzerleri stres atmak için evinin olduğu civarlarda yürüyüş yapıyor ve tabii ki de bazen farkında olmadan acayip sesler çıkararak yürüyüşünü tamamlıyor ve Bedford da tabii ki onun yürüyüşlerine şahit oluyor. Cavour'ın zeki bir adam olduğunu onunla diyaloğa girer girmez anlıyor ve ona şöyle bir öneride bulunuyor. Cavour, yani kendi kendine mırıldanınca bana anlatabilirsin. Böylelikle rahatlarsın ve arkadaş olmuş oluruz diyor. Bu açıkçası işine geliyor. Çünkü kafasında ve zihnindeki birçok karmaşık fikri ondan hiç anlamayan biriyle paylaşmanın kendisini rahatlatacağını düşünüyor olsa gerek. Ve bu ikisi buluşuyorlar akşam üzerleri. Bedford sabırla Cavour'ı dinliyor. Onun anlattığı çoğu şeyi anlamasa da tamam devam et deyip onu dinlemeye devam ediyor. Cavour'ın ona anlattıkları teorik olarak mümkün olsa bile pratikte çok absürt geliyor. Roman içerisinde bu şu şekilde ifade ediliyor. Theoretical possibility but a practical absurdity şeklinde. Gün ve gün ikisinin iletişimi arttıkça Cavour, Cavourite isimli bir element ürettiğinden bahsediyor. Yani kendi ismine ek yaparak ürettiği maddenin ismine Cavourite vermiş. Bu maddenin özelliği graviteyi bloke eden bir madde olması. Bu arada bunun kurgusal bir madde olduğunda söylememiz gerek. Çünkü gerçekte böyle bir madde bildiğimiz kadarıyla henüz yok. Fakat Cavour bu kurgu evrende bunu icat ediyor. Tabii ki böyle bir icat akabinde Ay'a gitme arzusu doğuruyor Bay Cavour'da. Ve bu arzudan, bu tutkudan bahsederken roman içerisinde Jules Verne'in Trip to the Moon romanına da çok açık bir şekilde referans var. Ay'a seyahat romanına çok açık bir şekilde referans var. Çünkü tabii ki Jules Verne'in romanları H.G. Wells'ten çok daha önce yazılmış eserler ve H.G. Wells ise Jules Verne'ın kendisine hayran bir adam. Derken kahramanlarımız Sophia, küre ismini verdikleri bir kapsül imal etmeye başlıyorlar ve yaklaşık 2 senede bu küreyi, kapsülü oluşturmaları tamamlanıyor. Bedford bir ara Ay'a gitmekten vazgeçiyor. Canterbury'ye gittiğinde, bildiğiniz üzere Canterbury İngilizler için bir hacı yeri. Orada karşılaştığı bir kadına bu fikri anlattığında o onun ayaklarının daha çok yere basmasını sağlıyor ve bir anda bu fikirden vazgeçiyor. Fakat daha sonra Lyme'la döndüğünde, tekrar o tutkunun içerisine girdiğinde heyecandan Ay'a gitme fikrine kapıldığını fark ediyor. Yani tabii ki bu süreç içerisinde korkup gitgellerinin olması oldukça olağan, fakat bir ses sonra kararını tekrar değiştiriyor ve Cavour'a eşlik etmekteki fikrine sadık kalıyor. Ve kapsülle seyahatleri başlıyor. Ay'a gidiyorlar. Korkuları var, endişeleri var. Yani düşünsenize, bir deneme bile yapmadan tek seferde kapsüllerini bitirir bitirmez start butonuna basıp Ay'a yolculuğa başlıyor. Diyorlar. Ve şöyle diyorlar. It was not like the beginning of a journey. It was like the beginning of a dream. Bir seyahatin başlangıcı değil de bir rüyanın, bir hayalin başlangıcı gibiydi diyorlar. Bu arada Bedford ve Cavour'ın aydaki aralıklarının dünyadakinin 1/6 olduğunu da söylememiz gerekiyor. Ay'ın yüzeyinde çeşitli bitkiler görüyorlar ve bunun üzerine diyorlar ki öyleyse burada biraz hava olmalı. Bu atmosferde biraz hava olmalı diyorlar. Ve etrafı keşfederken şaşkınlıktan mı, yeni bir şeyle karşılaşmış olmanın verdiği o heyecandan mıdır bilinmez, kürelerini, yani uzay mekiklerini kaybediyorlar ve etrafta vızır vızır onu aramaya başlıyorlar. Bu sırada ay yüzeyinde Munkhals denilen yaratıklarla da karşılaşıyorlar. Bunlar bir çeşit yaratık gibiler. Hayvani sesler çıkarıyorlar. Tabii ki bu süreç içerisinde kapsüllerinden, kürelerinden uzak oldukları için çok acıkıyorlar. O kadar çok acıkıyorlar ki etrafta gördükleri fungus yani mantarları büyük bir iştahla yiyorlar ve akabinde maalesef zehirleniyorlar. Zehirlenmenin etkisi de onlarda şu şekilde oluyor. Halüsinasyon görmeye başlıyorlar ve ayrıca konuşurken kelimeleri allak bullak yani kelimeleri birbirine karışmış bir şekilde mantık silsilesinden tamamen kopuyor. Derken bir diğer varlık olan selenitlerle karşılaşıyorlar. Bu arada selenit kelimesinin biraz etimolojisine bakalım. Selene Yunan mitolojisinde ay tanrıçası demek. Aynı zamanda selenit taşı da var. Kristal transparan bir taş. Selenitler Bradford ve Kevery esir alıyor ve onların ellerini kollarını bağlıyorlar. Selenitlerle olan karşılaşmaları Bradford ve Kevery'da ayın içerisinde ayrı bir dünya olduğunun farkındalığını veriyor. Bu arada ayın yüzeyinde mağara gibi oyuntular olduğunu da gözlemliyorlar. Cavernöz dediğimiz. İşte tam bu noktada H.G. Wells, şu an 13. bölümdeyim. Tam bu noktada H.G. Wells'in enteresan bir referansı var. Kepler'in 1608'de Latince yazdığı fakat Kepler'in ölümünden sonra 1634'te oğlu tarafından yayınlanan Somnium, The Dream romanına bir atıf var burada. Birçok insan Kepler'in bu romanını bilmez. Aynı zamanda bu roman Isaac Asimov gibi kişiler tarafından ilk bilim kurgu eserlerden sayılır. Romanda İzlanda'dan Ay'a yapılan kurgusal seyahatten bahsedilir. Romanın tam ismi ise Somnium, Seu Opus, Possumum, De Astronomia Lunari'dir. Kepler bu kurgusunda Levania diye bir oluşumdan bahsediyor ve Levania'yı ikiye ayırıyor. Privolva ve Subvolva şeklinde. Privolva'dan dünyayı göremiyoruz. Çünkü bu arada Volva Kepler için dünya demek. Fakat Subvolva'dan dünyayı ay gibi görebiliyoruz. Yani bütün kurgusunu bu şekilde oluşturuyor ve H.G. Wells kitabın bu bölümünde Subvolva'dan bahsediyor. Yani dünyanın ay gibi görüldüğü kısımdan bahsediyor. Oraya açık bir şekilde atıf var. Aynı zamanda kitabın bu bölümünde Sir Francis Galton'a da açık bir referans görüyoruz. Sir Francis Galton bir kaşif, bir coğrafyacı. 19. yüzyılda aktif olarak çalışmaları olmuş. Kendisi ortalamaya gerileme ilkesinin mucidi ve korelasyon kavramının da mucidi. Peki ortalamaya gerileme ilkesi nedir? Aslında çok aşina olduğumuz bir ilke. Şu şekilde, bizler veri toplamaya başladıkça ortalamadaki uç değerlerin yavaş yavaş kaybolduğunu ve bu uç değerlerin yavaş yavaş ortalamaya yanaştığını görürüz. İşte bu ortalamaya gerileme ilkesidir ve bunu Sir Francis Galton açık bir şekilde ifade etmiştir. Aynı zamanda Francis Galton'ın tabii ki coğrafyayı ve gezmeyi sevdiğinden dolayı, keşfetmeyi sevdiğinden dolayı dünyanın çeşitli ülkelerine gitmişliği var. Kendisi İstanbul'a da gelmiş, Türkiye'ye de gelmiş ve çay ile ilgili bir kitabı da var. Meraklıları araştırıp okuyabilirler. Sir Francis Galton'ın Galton on Mars isimli bir defteri var. Bu defteri 1896 ve 97 seneleri arasında tutmuş. Şu anda UCL Kütüphanesi'nde. Tabii ki kitap olarak yayınlanmamış fakat sağlam bir şekilde muhafaza edilmiş ciddi bir defter. UCL Kütüphanesi'nde doktorumu yaparken oldukça zaman geçirmiş birisi olarak şu anda bu kitabı açıp okumadığım için pişman olduğumu sizlerle paylaşmak isterim. Umarım tekrar bir fırsat olur da bu kitapları, bu el yazma defterleri inceleyebilme şansına erişebilirim. Burada Galton bir kısa hikaye yazıyor bu defterinde. Kısa hikayesinde de karınca kafalı Marslardan bahsediyor ve H.G. Wells'in selenitleri böcek kafalı, karınca kafalı olarak kurgulamasında Sir Francis Galton'ın etkisi olabilir diye düşünüyorum ve kendisi de zaten bunu açıkça referans gösteriyor. Tabii ki Sir Francis Galton aynı zamanda Royal Geographical Society üyesi olduğunu söylememiz gerekli. Burada mesela Lord Ross diye birisi var. Onunla çok iyi arkadaş çünkü babasının arkadaşı. Lord Ross da dünyanın o zaman için en büyük teleskobunu yapmış bir adam. Leviathan ismini veriyor bu teleskobuna ve bunu İrlanda'da yapıyor. Romanımıza devam edecek olursak Bedford pişman. Ayda kaldığı için çaresiz kaldığı için pişman. Fakat Kaver'de hiçbir zaman, Bay Kaver'de hiçbir zaman böyle bir pişmanlık bize yansıtılmıyor. Bedford diyor ki, keşke oyunumu yazmaya devam etseydim, keşke tiyatro oyunumu yazmaya devam etseydim diyor. Bir süre sonra Selenitler Bedford ve Bay Kaver'a yiyecek veriyorlar ve bu sefer bu yiyecek tabii ki zehirli bir mantar değil. Ay üzerinde karşılaştıkları Munkalf yaratıklarının eti ve tabii ki aç oldukları için bunu yemek durumunda kalıyorlar. Tabiri uygunsa Bedford ve Kaver tam da büyük bir bilinmezliğin içerisindeler. Daha önce bahsettiğim gibi Selenitler onları zincirliyorlar. Altın madeninden yapılmış zincirlerle. Fakat bu zincirlere rağmen onlar kaçmayı başarıyorlar. Selenitlerden kaçmayı başarıyorlar. Ve Selenitler de onların peşlerine takılıyor. Ay yüzeyinde çeşitli tırmanışlar yapıyorlar ve Selenitlerle birebir yakın temasta bir mücadele içerisine giriyorlar. Hatta bazı Selenitlerin canına kıyıyorlar. Ve böylelikle Kaver ve Bay Bedford Selenitlere insan ırkının fiziksel gücünü ve vahşi tarafını göstermiş olduklarını düşünüyorlar. Ve aynı zamanda bununla gelen istemsiz bir böbürlenme duygusunu da biz romanda okuyoruz. En sonunda Selenitlerin onların peşinden koşması ve onların kendilerini bu savunma mücadelesinin sonunda Kaver düşünüyor ve diyor ki Bedford bu böyle olmayacak. Biz en iyisi ayrılalım. Küremizi bulmak için, kapsülümüzü bulmak için biz en iyisi ayrılalım. Belki o zaman daha kolay buluruz diyor. Diyor ki sen batıya git, ben de doğuya gideyim ve şu anda şuraya bir beyaz mendil koyalım ve bu beyaz mendil de bizim çıkış noktamız olsun diyor. Sonra yolları ayrılıyor ay yüzeyinde ve Bedford bu aşamada kendisiyle bir iç hesaplaşmaya giriyor. Çünkü bir süreliğine de olsa yalnız kaldığı için ve çok izole bir ortamda yalnız kaldığı için kendi kendine şu soruyu soruyor. Biz niçin aya gelmiştik? Ve şöyle diyor. Burayı İngilizce okumak istiyorum. Daha sonra Türkçe'ye çevireceğim. Şöyle diyor. What is the spirit in man that urges him forever to depart from happiness and security, to toil, to place himself in danger, to risk even a reasonable certainty of death. Burada şunu diyor. İnsanın ruhunda onu sonsuza kadar mutluluktan uzaklaştıran, onu güvenli ortamdan uzaklaştıran, hatta bazen onun acı çekmesine neden olan ve onu çeşitli tehlikeli durumlara iten ve hatta kendini ölümle burun buruna getirecek kadar risk almasına neden olan insan ruhundaki bu şey nedir? Bunu sorguluyor kendi kendisine. Sonra derken birden kapsülü görüyor. Kaybettikleri kapsüllerini görüyor. Ve size şöyle söyleyeyim. Aniden gözleri Kaver'ı arıyor. Sağa bakıyor, sola bakıyor, etrafı kulaçan etiyor fakat bir türlü Kaver'ı göremiyor. Yani çok uzaklaşmamıştır diye düşünüyor ilk etapta fakat maalesef umduğu gibi olmuyor ve Kaver'ı bulamıyor. Fakat Kaver'ın şapkasını buluyor ve şapkasının yanında Kaver'ın bir not bıraktığını da fark ediyor. Bu not maalesef kargacık burgacık bir el yazısıyla yazılmış. Üzerinde kan lekesi var. Notta şunu fark ediyor. Kaver'ı Selenitler yakalamışlar ve onu birazcık pataklamışlar. Bu esnada kar yağmaya başlıyor. Bedford kendini ve ruhunu çok yalnız hissediyor. Adeta diyor bir ölüden farkım kalmadı. Sonsuz uzayda yapayalnızım, kimsesizim. Böyle bir duygu içerisine kapılıyor ve tekrardan benliğini sorgulamaya başlıyor. Fark ettiyseniz Bedford ne zaman yalnız olduğunun farkına varsa varoluşsal bir krize giriyor ve bu noktada bu ikinci noktada kendini katıksız bir şekilde eleştirmeye başlıyor. Özellikle dünyadaki garip hallerini, dünyadan çok uzakta olduğu için kendini yani dünyadaki haline uzaydan biraz objektif ve tepeden bakarak o haline acımasız eleştirilerde bulunuyor. Tabii ki bu esnada küreyi bulduğu için ve Kaver'ın büyük ihtimalle Selenitler tarafından öldürüldüğünü düşündüğü için de ki bundan çok fazla emin olmamasına rağmen dünyaya dönmek istemesi de bence biraz soru işareti. Küre ile dünyaya dönüş yolculuğuna yalnız devam ediyor Bedford. Bu sefer dünyaya döndüğünde çıkış noktasına değil de Littlestone isimli farklı bir yere iniş yapıyor. Tabii ki yanında altınları da var. Zincir altınları. yazanlar da var. Littlestone'dan Amalfi'ye, oradan da Algiers isimli bir yere geçiyor. Ve burada senaryosuna kaldığı yerden devam ediyor. Fakat bu sefer bu senaryoya Ay'a giden adamların hikayesini de dahil ediyor. Ay yolculuğu ona bir malzeme vermiş oluyor. Hikayesini satıyor, bilindik bir yayın evine satıyor. Hatta hikayenin bazı bölümlerini o zamanın ünlü bir dergisi olan Strength Magazine'e de bölüm bölüm yayınlatıyor. Derken bir gün Hollandalı bir elektrik bilimciden bir mektup alıyor. Bu kişinin ismi Mr. yani Bay Julius Wendige. Bu kişiyle iletişime geçiyor. Julius Wendige, burada romanda da böyle bir referans var. Wells'e göre Tesla gibi bir adam. Neden Tesla gibi bir adam? Çünkü bilindiği üzere 1901 senesinde, ki bu romanın yazılma tarihi de 1901. Büyük ihtimal Tesla'nın bunu, yani bu haberle gündeme gelmesi daha önce olmuş olan bir şey. Tesla 1901 senesinde Mars'tan radyo sinyalleri aldığını biliyorsunuz iddia ediyordu. Romanda da H.G. Wells'in Ay'a Giden Adamlar romanında da Hollandalı bir elektrikçi olan Julius Wendige Ay'dan radyo sinyalleri aldığını iddia ediyor. Gördüğünüz üzere H.G. Wells döneminin güncel gelişmelerine ve sosyal gelişmelerine kurgusunda her zaman yer veren, bu gelişmeleri, bu gerçek gelişmeleri kurgusuna entegre edebilen gayet entelektüel bir yazar. Tabii ki aynı zamanda Wells'in tarihçi kimliği de var. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Gazetelerde yazar, eleştiri yapar. Hazır söz Tesla'dan açılmışken buraya da bir dipnot eklemek istiyorum. Muğla'da olduğum zamandan beri bir süpermarket zinciri var. Süpermarket zincirinin bir şubesi var. Oturduğum yere yakın olan bir şubesi. Orada kasada kasiyer arkadaşım var. Kendisi bilgisayar ve teknoloji üzerine çok meraklı birisi. En son alışverişim sırasında ona sordum. Çünkü çok iyi biliyorum ki podcastlerimizin bir müdavini ve hatta benim podcast yapmaya ara verdiğim sürelerde dahi bana sürekli podcastlerini yapmaya devam et, gayet güzel gidiyordun, niçin bu kadar ara verdin diye beni ara ara dürten de bir kişi. Ve en son ona bir sonraki podcastimde nelerden bahsedeyim dediğimde, istediğin konudan tabii ki bahset, gayet akışı güzel şekillendiriyorsun. Fakat Tesla'dan da bahset demiştim. Şu an onun önerisini tabii ki dikkate aldım. Fakat bu roman içerisinde de yani Tesla'ya dolaylı bir atıf olduğu için bu noktada Tesla'dan çok az bahsetmek istiyorum. Bu konuda Şengör Hoca'nın Kafa TV'de bir videosu var. Tesla ve Şengör, Celal Şengör diye Google'a yazarsanız bu videoya kolaylıkla erişim sağlayabileceğinizi düşünüyorum. Kendisi Tesla hakkında bizi bilgilendiriyor. Öncelikle Tesla, yani Nikola Tesla, sırf asıllı bir mucit ve tabii ki Amerika'ya göç eden bir mucit. Buranın altını özellikle çiziyorum. Alternatif akımın önemini vurgulayan ve alternatif akımı keşfeden bir mucit. Çünkü alternatif akım ile uzak mesafe için güçten kaybetmeyerek elektrikten çok verimli bir şekilde faydalanabileceğimizi bizlere hatırlatıyor. Ondan önce daha çok doğru akım tercih ediliyor elektrikte. Mesela doğru akım da genelde Edison ile ilişkilendirilmiştir. Bu arada şunu da söylememiz gerekiyor. Bu Kafa TV'deki videodan bunu anlıyoruz. Edison ve Tesla çoğu zaman beraber çalışmış da kişiler ve Tesla tabii ki bir süre sonra, özellikle vefatından sonra birçok keşfini Edison'a kaptırıyor. Peki alternatif akım nedir ve farkı nedir Tesla'nın? Şöyle, alternatif akım bize telsiz ile bilgi aktarımını sağlıyor. Enerjiyi telsizle aktarıyoruz biz alternatif akım sayesinde ve bu enerjiyi telsizle aktarma fikri işte Tesla'ya ait. Ve bu fikir dolayısıyla, yani enerjiyi telsizle aktarma fikri dolayısıyla ampülü telsizle yakmış bir adam Tesla. Yani enerji yöntemiyle, akımla, ampulü telsizle yakmış bir adam. Elektriğin kablosuz ulaşımını, elektriğin telsizle ulaşımını sağlamış bir adam. Elektromanyetik dalgayı nakletmek için alternatif akımı bulmuş bir adam. Hatta Tesla için şöyle bir söylenti de var. Enerji nakliyle silah geliştirme fikrinin olduğu da biliniyormuş. Ve bu yüzden oldukça genç bir yaşta New York'ta bir otel adasında öldürüldüğünü biliyoruz. Yani bu ölüm doğal bir ölüm mü, doğal olmayan bir ölüm mü? Bu konu hakkında da yorumlar olduğu olduğu da biliniyor. Telsiz ile bilgi aktarımı, enerji aktarımı ikinci aşamada bunu sağlayan bir mucit Tesla. İşte Hollandalı elektrik bilimci Julius Vendige de Ay'dan haber aldığını iddia ediyor. Tabii ki bu iddia bu kurgu içerisinde doğru bir iddia. Çünkü büyük ihtimal biz bunu anlıyoruz buradan. Cavour serinlikler tarafından kaçırılıp pataklansa da hala ölmemiş. Bir şekilde dünya ile iletişime geçmeye çalışıyor. Biz bunu anlıyoruz. Tabii ki bu iletişim ve Cavour'ın gönderdiği mesajların bilimsel olarak kayıt edilme süreci Bedford ve Hollandalı elektrikçi tarafından 2 yıl süre sonra olan bir şey. Bedford ve Hollandalı elektrikçi Cavour kayıtlarını bilimsel olarak yayınlıyorlar ve buradan bizlere, okuyuculara Cavour'ın serenitler hakkındaki verdiği detaylı bilgileri biz ediniyoruz romanın son bölümlerinde. Özellikle serenitlerin böcek anatomisine sahip vücutları hakkında daha çok bilgi sahip oluyoruz. Ve serenitlerin tek bir formda olmadıklarını, farklı boyut ölçülerinde ve formlarda olduklarını, kimisinin başının büyük, bacaklarının kısa olduğunu, kimisinin ise bunun tam tersi olduğunu öğreniyoruz. Bir süre sonra Cavour kayıtlarından şu ortaya çıkıyor. Cavour'ın başında iki tane gardiyan var. Bunlardan birisinin ismi Piu ve diğerinin ismi de Sifuf. Bunlar heksagonal bir hücrede Cavour'ı rehin tutuyorlar ilk başta. Ve bu rehin tutmalarındaki amaç dünyalı dilini öğrenmek. Ve bunu Cavour'dan öğrenmek istiyorlar. İlk seferde Cavour onlara 100'e yakın kelime öğretiyor. Ve bu kelime öğretme sürecinde tekrar yöntemiyle yapıyor. Yani önce Cavour bir kelime söylüyor. Mesela el. Sonra serenitler bunu tekrar ediyorlar. El diye. Sesleri tekrar ederek, tekrar yöntemiyle kelime öğretiyor. Daha sonra ise fiilleri ve sıfatları öğretmeye geldiğinde bu tekrar yönteminin işe yaramayacağını anlıyor. Çünkü zorluk çekiyor selenitler. Bunun üzerine çok iyi çizim bilen bir selenit çağrılıyor ve resimleme çizim yapma yöntemiyle fiiller ve sıfatları onları öğretiyor. Bir süre sonra selenitlere kendi dilini yani İngilizceyi öğrettikten sonra onların toplumsal yapıları hakkında daha fazla bilgi edinmeye başlıyor ve şu bilgileri ediniyor. Ay'daki selenitlerin 3 kademesi var. Yani toplumda 3 tane hiyerarşik düzen var. Birincisi administrators dediğimiz yöneticiler. İkincisi expert dediğimiz uzmanlar. Üçüncüsü de erudite dediğimiz bilgeler, bilginler ve bilgiyi muhafaza eden kişiler. Örneğin Sifuf bilgiyi muhafaza eden bilge kişilerden. Çünkü neden? Nedeni ise Sifuf'un dünya dilini bilen ilk profesör selenit olması. Bir diğer konu da Ay'da yaşayan selenitlerle ilgili bir diğer konu da selenitlerin bilgiyi korumak için herhangi bir kitapları yok. Kitap yazma, kitap derleme, bilgiyi kağıda aktarma gibi bir olguları yok. Fakat bunun yerine selenitlerde yaşayan beyinler var. Yani beyinleri yaşatıp bu yaşattıkları beyinleri ekledikleri bir koleksiyonları var. Oldukça kurgusal değil mi? Fakat geçen programı hatırlarsanız gerçek olmaya doğru da giden bir kurgudan bahsediyoruz. Bu arada geçen programın içeriği şu an bahsettiğimde ülkemizdeki bir gelişimden de bahsetmek istiyorum. Son zamanlarda Neurom diye bir nöroteknoloji mükemmeliyet merkezi açıldı. Bildiğim kadarıyla merkez Ankara'da TÜBİTAK desteğiyle açılmış bir merkez. Gazi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nin ortaklaşa olarak oluşturduğu bir merkez. Ve bu merkezin özelliği tabii ki ortak bir araştırma merkezi olması. Birlikte iş yapma prensibiyle nörobilim alanında teknolojiyle entegre ederek ortaya çıkacak heyecan verici çalışmaların yapılacağı bir merkez olarak kurulmuş. Hatırlarsanız bir önceki podcast'imde anıların, hafızanın dijital ortama aktarılması, bazı kalıtımsal ve sonradan kazayla elde edilebilen rahatsızlıkların yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş projeler sayesinde tedavi edilebileceği ve bu yönde gelişime açık çalışmaların yapabileceğinden de bahsetmiştik. İşte Neurom çalışması ülkemizde içinde bulunduğumuz yılda bu fikirle ortaya çıkmış bir proje ve hayata geçirilmiş bir proje. Bundan da kısaca bahsetmek istedim. Gurur verici olduğunu düşünüyorum ülkemiz adına. Tekrar romanımıza geri dönecek olursak, Cavour'ın Serenitler ve Ay halkıyla yani Mooney diyor onlara H.G. Wells romanında. Aylılar hakkında, Mooney'ler hakkında, Serenitler hakkında öğrendiği bir diğer şey de bu administrator yani yöneticilerin en başında Grand Lunar dediğimiz bir şef olması ve Cavour en sonunda onunla karşılaştığı anlaşma aşamasına geliyor Chef ile ve onun elflere benzeyen gözleri var. Böyle insana tesir edebilecek büyük, sevimli gözleri var. Aynı zamanda çok ufak bir bedeni de var. Grand Lunar'ın enteresan bir şekilde gözleri çok hassas, çok duyarlı. Çünkü gözlerinde iris yok. Gözde iris olması dünyalılara has bir özellik olarak kurgulanmış. Bu kitabın son bölümlerinde Grand Lunar ile Cameron ilginç diyalogları var. Düşündüren diyalogları var. Bunlar işte bu diyaloglar tam da H.G. Wells'e yakışan sosyal kritiğin buruk noktasına ulaştığı konular aslında. Örnek verecek olursak social savagery, yani sosyal vahşet, insanların yaptıkları sosyal vahşet konusundan bahsediyor. Bu kavramdan bahsediyor H.G. Wells. Şöyle bir cümle geçiyor. Cümleyi tekrar İngilizce okumak istiyorum. Daha sonra Türkçe açımlayacağım. Diyor ki bu noktada, "With knowledge, the Selenites grew and changed. Mankind sought their knowledge about them and remained brutes." Equipped. Burada da H.G. Wells aslında şunu vurgulamak istiyor. Selenitler bilgiyi edindikçe kendilerini değiştirdiler ve geliştiler. İnsanlık ise bilgiyi edindikçe bunu stokladı, muhafaza etti kendilerinde ve biraz da zalimleşti. Nasıl zalimleşti? Bu bilgiyle kendisine yeni araçlar yaparak. Bakın burada insanlığı eleştiriyor H.G. Wells. Yani bunu iyi amaçlar için de kullanabilirdi. Fakat zalimleşme kapasitesine de sahip olduğu için o amaçla da kullandı. Daha sonra Grant Lunar dünyada birden fazla binlerce dilin olduğunu öğrendiğinde de şöyle bir yorumda bulunuyor. Hem iletişim kurmak istiyorsunuz hem de istemiyorsunuz gibi diyor. Bu da bence oldukça enteresan ve komik bir yorum. Düşündüren de bir yorum. Daha sonra savaşlar hakkında yaptık bir diyalog da var. Savaş söz konusu olduğunda Cavour bazı savaş terminolojilerinden bahsediyor. Kelime olarak onlara yüklemek için. İşte uyarı, ultimatum, ordu, manevra, açlık, iten, umutlar, bütün bunlardan bahsediyor. Ayrıca o zamanlarda İngiltere'nin yeni atlattığı, 1899 senesinde atlattığı Battle of Colenso'dan bahsediyor. Bu İngiliz Boer kuvvetlerinin Güney Afrika ile yaptıkları bir savaş. Tugela Nehri kıyılarında. Bu arada Tugela Nehri Afrika'daki, yani Güney Afrika'daki en büyük nehirlerden bir tanesi, 530 kilometre uzunluğunda. Bundan da bahsediyor. Çünkü tabii ki bu roman yayın tarihini hatırlarsak 1901, Battle of Colenso daha çok yeni biten bir savaş ve gazetelerde, haberlerde sürekli bahsedilen bir savaş. Bunlardan da bahsediyor onlara. Ve bunun üzerine Grant Lunar diyor ki, peki söyle bana Cavour, savaş ne işe yarar? Cavour diyor ki, nüfusu azaltır. Sonra Grant Lunar tekrar soruyor. Peki, niçin buna bu şekilde bir ihtiyaç duyuyorsunuz ki diyor. İşte bu yorumdan sonra Cavour cevap veremiyor. Yani buna verecek hiçbir cevabı yok ve duruyor. Romanın sonunda Cavour, yani ay yüzeyinde kalan Cavour, dünyayla geçtiği iletişimde, manyetik sinyallerle, elektromanyetik sinyallerle geçtiği iletişimde Cavourite maddesi için, yani yer çekimine karşı koyan maddeyi üretirken helyum kullandığını bize tekrar hatırlatıyor ve tabii ki ay yüzeyinde helyum element olarak yok. Cavour'un son mesajı ise Grant Lunar'a Cavourite'i nasıl yaptığını anlatmakta aslında bir çılgınlık yaptığını itiraf etmesi ve burada son kelimesi Cavourite'in içindeki maddeyi bize deşifre etmesi, fakat o arada sinyallerde bir kopukluk oluyor ve kelimenin yarısını anlayamıyoruz. Kilit ham maddenin ancak bir kısmını duyuyoruz ve bu şekilde de roman zaten sona eriyor. Podcast'imizin sonunu bir film önerisiyle bitirmek istiyorum. Bu film 1902 senesinde yapılmış kült bir film. Filmin ismi A Trip to the Moon, Ay'a Seyahat. Ve filmin yapımcıları arasında H.G. Wells, Jules Verne ve Fransız Georges Méliès gösteriliyor. Tabii ki bunu asıl yapan kişi Georges Méliès, fakat kendisi H.G. Wells ve Jules Verne'in eserlerinden etkilendiğini göstermek için onları da yönetmen ve yapımcı kategorisine koymak istiyor. Bu film sessiz bir film. film, siyah beyaz bir film. Charlie Chaplin filmleri gibi düşünebilirsiniz. Ve saniyede 16 kare hızında yaklaşık olarak 14-15 dakika süren bir sessiz film. Çok kısa sürede izleyebileceğinizi düşünüyorum. Fransızcası Le Voyage dans la Lune, yani İngilizcesi A Trip to the Moon, Ay'a seyahat. Burada 6 tane astronom Ay'a gidiyorlar. Orada selenitlerle karşılaşıyorlar, dev mantarlarla karşılaşıyorlar. Yine burada selenitler karınca ve böcek kafalı olarak gösterilmişler. Oradaki karşılaşmaların ardından da dünya yüzeyine geri dönüyorlar. Tarihteki ilk bilim kurgu olarak da addediliyor bu film bazıları tarafından. Ve 6 tane astronom dünyaya döndüklerinde bandolarla karşılaşıyorlar. Şu an biliyorsunuz ben podcast'ı Muğla'dan kaydediyorum. Muğla kültüründe de şöyle diyebiliriz. Yani davul zurna ile karşılanıyorlar da diyebiliriz bu astronomları. Bildiğiniz üzere podcast'imi uzaya yapılan keşif gezisiyle açtım. Tekrar söylemek isterim ki bir sonraki astronotumuzun ülkemizin geleceğini şekillendirecek güçlü kız çocukları için güçlü kadınları temsilen bir kadın astronotun gitmesini çok isteriz. Podcast'imin son cümlelerinin şu olmasını istiyorum. Sevdiğim Japon bir anime yönetmeni, anime yazarı ve yönetmeni var, Miyazaki. Çoğunuz eminim kendisini beğeniyorsunuzdur. Onun bir sözü var. Şöyle diyor: "Strive to find your own path." Hayatta kendi yolunuzu bulmak için çabalayın. Aynı şeyi kendime de tekrar ediyorum, kendime de hatırlatıyorum. Ve siz dinleyicilerime de bu cümleyle veda etmek istiyorum. Hepimiz hayatımızda kendi yolumuzu bulmak için çabalamalıyız. Çünkü ancak bu şekilde yetenekli, yaratıcı, başarılı ve mutlu olabiliriz. Aynı şekilde bu bana Yüzüklerin Efendisi'nde Gandalf'ın, Gandalf the White'ın, tabii biliyorsunuz Gandalf'la bir zamanlar Gandalf the Grey, yani bir zamanlar griydi. Düşünceleri griydi. Fakat tecrübe ettiği bazı olaylar sonucunda daha da berraklaştı, beyazladı. Onun da bir sözü vardır. Bana doktor hocam da bunu sürekli hatırlatırdı Nick. Şöyle derdi: "Don't stray off the path," derdi. Yani yoldan, yolundan ayrılma. Ben de size bugünkü podcast'imi bu ikisini birleştirerek bitirmek istiyorum. Diyorum ki Miyazaki'nin dediği gibi, "Start to find your own path and then don't stray off the path." Böyle özellikle Tolkien ve Miyazaki'nin hayat felsefelerini birleştirmiş oluyoruz. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Hayal etmek, kurgulamak bazıları tarafından küçümsenebilir. Böyle insanlarla da karşılaşabiliriz. Belki onlar da o an ne dediğini tam olarak farkında olmayabilir. Fakat hayal etmek, kurgulamak bunlar en bilge bilim insanların dahi yaptıkları en önemli buluşlarda içlerinden geçtikleri bir süreç. Kurgulamadan, hayal etmeden hiçbir başarı, hiçbir somut başarı maalesef olmuyor. Tabii ki burada önemli olan bir diğer noktada iyi niyetli olmak. Daha önce programlarımızda bahsettiğimiz hak etmediğimizi talep etmemek, insanlara saygılı olmak. Tabii ki yine bunların birçok korelasyonları ve etkenleri var. Yine Einstein'ın hayal etmek üzerine olan çok sevdiğim bir sözü var. Bir aralar okuldaki ofisimde de bunu tonoma asmıştım. Diyor ki, "Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world," diyor. Tabii ki bunun yanlış anlaşılmaya da müsait bir söz. Fakat burada Einstein'ın demek istediğim, hayal etmek bilmekten ve bilgiden daha önemli. Çünkü bilgi sınırlı olabilir. Çünkü insan bildikçe bilmediğini fark ediyor. Fakat hayal etmek dünyayı çevreleyen bir şey. Yani hayal ettiğimiz sürece öğrenmeye ve bilmeye, anlamaya olan arzumuz devam ediyor. O yüzden bilmeye ve anlamaya devam edebilmek için hayal etmeye devam edelim. Bizleri sabırla dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz. Zevk alarak kaydettiğim bir podcast oldu. İkinci podcast, yani bu sezon ikinci podcastini yaklaşık bir aylık bir süre, ilkinden bir aylık süre zarfından sonra kaydettim. Umarım beğenerek dinlediğiniz bir bölüm olmuştur. Hepinize sağlıklı günler, başarılar ve mutluluklar diliyoruz. Bizi dinlemeye devam ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki podcastimizde başka bir kurgu hikayeyle devam etmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın diyorum.